Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 45.
Kongrenin kapanışından sonra Mustafa Kemal 3 hafta daha Erzurum'da kaldı. Sivas'ta tasarlanan toplantının düzenlenmesi gitgide zorlaşıyordu. Bu arada Refet Belle de Mustafa Kemal'i örnek alarak 13 Temmuz'da ordudan istifa etti. Dipnot, Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri, sayfa 99. Onun yerine 3. Kolordu Komutanlığı'na getirilen Albay Çolak Selahattin, Osmanlı hükümeti yeni bir seçim yapmaya söz verdiğine göre, Sivas'ta kongre yapılmasının gerekli olup olmadığını 10 Ağustos'ta Kazım Karabekir'e sordu. Bu arada 3. Ordu Müfettişi ünvanını yitiren ve yalnızca Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı olarak kalan Karabekir, Erzurum Kongresi'nde alınan kararların tüm yurda yayılabilmesi için Sivas toplantısının gerekli olduğunu bildirdi. Ama İstanbul hükümetini telaşlandırmamaya özen gösterilmesi gerekiyordu. Dipnot Kansu, Cilt 1, sayfa 155-156. 20 Ağustos'ta Sivas valisi Reşit Paşa bir kongre yapıldığı takdirde Fransızların kenti işgal edip delegeleri tutuklayabileceğine dair endişe duyduğunu Mustafa Kemal'e aktardı. Mustafa Kemal bu korkunun geçerli bir nedeni olmadığını bildirdi. Dipnot Goloğlu, Cilt 2, sayfa 20, Kansu Cilt 1, sayfa 173-176. Fransızların Sivas'a yürümeye yetecek kadar askeri ve hevesi olmadığını doğru olarak tahmin etmişti. Ama İtilaf devletlerinin Erzurum'da olduğu gibi Sivas'ta da Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkarılmasından memnun olacakları iddiası ise besbelli, gerçek dışıydı. Karşılıklı yazışmalar sürerken Mustafa Kemal, bir yandan da Sivas yolculuğu giderleri için parayı sağlamak gibi sıradan bir sorunla uğraşıyordu. Erzurum Kongresi için toplanan 1500 liradan geriye yalnızca 80 lira kalmıştı. Erzurum'a yerleşmiş emekli bir binbaşı imdadına yetişti ve biriktirdiği 900 lirayı ona verdi. Yolculuk için bu tutar yeterliydi. Dipnot Goloğlu, Cilt 2, sayfa 20, Kansu, Cilt 1, sayfa 173-176. Erzurum'dan yola çıkmadan önce Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılışından bu yana ilk kez annesine mektup yazıp endişelenmesi için hiçbir neden bulunmadığını söyledi. "Anadolu'nun bütün insanları beni sevgi ve güvende karşılayıp seni bırakmayız dediler" diye yazdı. Dolayısıyla ordudan ayrılıp halkın başına geçmekten başka çaresi kalmamıştı ve bunu yapınca da İngilizler onu kendi taraflarına çekmeye çalışmışlardı. Anlattığına göre Osmanlı hükümeti hiçbir zaman onunla başa çıkacak kadar güçlü olamayacaktı. Her şeyi yoluna sokana dek Anadolu'da kalması gerekiyordu. Ama kısa bir süre sonra parlamento toplanıp yasal bir hükümeti iş başına getireceğine göre İstanbul'a dönmesini engelleyecek bir şey kalmayacaktı. Bu arada kongre için Sivas'a gidiyordu ve tekrar Erzurum'a dönecekti. Acaba annesi bu mektubu getiren güvenilir kişiyle kendisine birkaç parça giysi gönderebilir miydi? Suriyeli Hristiyan dostları Fans ailesine selamlarını gönderdi. "Madamın benim hakkımda bir rüyası vardı. Galiba o çıkacaktır. İnşallah yakında Kemal-i Meserret'le, yani büyük sevinç içinde görüşeceğiz." Dipnot, metin için bakınız Bozok, sayfa 191-193. Mustafa Kemal parlamento seçimi yapılacağına sevinmişti ama daha önce halkın kendisini zaten önder olarak seçtiğine inanıyordu. Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ona fahri hemşerilik vermiş olması iyi bir başlangıç sayılırdı. Dipnot Kansu, Cilt 1, sayfa 174. 29 Ağustos'ta makineli tüfekli bir müfrezenin eşliğinde 3 arabalık bir konvoyla Erzurum'dan yola çıktı. Aralarında emekli vali Masar Müfit'in de bulunduğu kendi adamları ve Rauf Orbay dışında yola hayli isteksiz çıkan Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Hoca Raif Efendi de vardı. Konvoy Erzincan'a uğrayınca heyeti temsiliyenin ortaya çıkmayan üyesi Nakşibendi Şeyhi Fevzi Efendi de onlara katıldı. İstanbul hükümetine sadık olan Vali Ali Galip yine bölgede faaliyetlerini sürdürdüğü için Dersim Kürtlerinin konvoya saldıracağı korkusu bir kez daha ortaya çıktı. Mustafa Kemal en önde giden arabaya makineli tüfekli bir asker oturtup yola devam edilmesi için ısrar etti. Saldırı olmadı ve konvoy hiçbir terslikle karşılaşmadan 2 Eylül'de Sivas'a vardı. Dipnot, Nutuk, sayfa 56-57, Kansu 1. Cilt, sayfa 198-203. Kongre hazırlıkları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yerel şubesi tarafından Vadi Reşit Paşa ile Kolordu Komutanı Selahattin'in yardımıyla yapılmıştı. Abdülhamit döneminde inşa edilmiş binalardan biri olan lise toplantı yeri olarak seçilmişti. Mustafa Kemal'e birinci katta bir oda verilmişti. Rauf Orbay'ın da kendi odası vardı. Bina pek kalabalık sayılmazdı. Kongre için aralarında Mustafa Kemal ile arkadaşlarının bulunduğu yalnızca 38 delege gelmişti. Dipnot liste için Goloğlu 2. cilt sayfa 73-74. Ege bölgelerinin direniş örgütleri Alaşehir'de 16 ile 25 Ağustos arasında yaptıkları toplantıda Yunan birlikleri Milin hattının dışına çıkmadıkları takdirde yazılı olmayan bir barış anlaşmasına uymaya karar verdiler ve Sivas'a delege göndermediler. Dipnot Tekeli ve İlkin sayfa 184 ve sayfa 205-207. Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'daki direniş örgütlerinin gerçek temsilcilerinin katıldığı Erzurum Kongresi'nden farklı olarak Sivas'taki toplantıya daha çok kendi kendini tayin etmiş olan milliyetçi militanlar katıldı. Ali Fuat'ın babası yaşlı general İsmail Fazlı Paşa seçilmediği halde İstanbul delegesi olarak katılıyordu. Karakol adlı gizli örgütün lideri Kara Vasıf ise kendisini Antep, sonradan Gaziantep delegesi olarak tanıtıyordu. Osmanlı Devleti'nin Washington eski büyükelçisi Bilinski soyadlı Polonez dönmesi Ahmet yani Alfred Rüstem de oradaydı. Paşa demişti Mustafa Kemal'e dönerek, unutmayınız ki burada cemiyetler kanununa göre teşekkül etmiş bir heyet değiliz. Bizim bir ihtilal heyetinden başka hüviyetimiz yoktur. Dipnot Goloğlu cilt 2 sayfa 61. Ama Mustafa Kemal buna kulak asmadı. Vatansever örgütlerin yurt çapında yasal cemiyeti görüntüsünü vererek bunun Türk milli mücadelesine önderlik etmesine uygun bir kılıf olacağını düşünüyordu. Gerçi katılım oranı yüksek değildi ama Sivas Kongresi'nde ateşli tartışmalar yaşandı. İlk tartışma her zamanki gibi Mustafa Kemal'in 4 Eylül'de oturumlar başlarken başkanlığı geçici olarak alması nedeniyle çıktı. İsmail Fazıl Paşa her oturum için ayrı bir başkan seçilmesinin daha demokratik olacağını ileri sürdü. Önerisi reddedildi ve Mustafa Kemal başkan olarak kaldı. Ertesi gün delegeler İttihat ve Terakki Fırkası'nı canlandırmayacaklarına ya da herhangi bir siyasi partinin çıkarlarına hizmet etmeyeceklerine yemin ettiler. Dipnot adı geçen eser sayfa 78. Çok önemli bir karardı bu. Çünkü Türk milliyetçilerinin çoğu gibi delegelerin büyük bir kısmının da İttihat ve Terakki ile bağlantısı vardı. Siyasi rakiplerince vurgulanan bu bağlantılar, ulusal direniş hareketinin içinde bölünme tehlikesi yaratıyordu. Ayrıca İttihat ve Terakki'den nefret eden İtilaf devletleriyle aralarında bir çekişme olmasından kaçınan, bir yandan da onların koruması altında olan Yunanlıların ve Ermenilerin iddialarına karşı koymaya çabalayan milliyetçilerin girişimlerini zora sokuyordu. Son derece zor ve nazik bir işti. Mustafa Kemal önderliğinde şekillenmeye başlayan direniş hareketi, Osmanlı Devleti'ni İtilaf devletleriyle savaşa sokmuş olan İttihat ve Terakki'nin ardılı sayılırdı. Ama aradaki önemli farkı özellikle İngilizler göremediler. Sivas Kongresi'nin kendini İttihat ve Terakki'den uzaklaştırmasından 2 ay sonra, 1919 Kasım'ında Dışişleri Bakanlığı Daimi Müsteşarı Sir Eyre Crowe, Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a bir yazı gönderdi. Kişisel fikrime göre Mustafa Kemal'in hareketi temelinde İttihat ve Terakki Fırkası'nın uzantısıdır ve Türkiye'yi tüm yabancı denetimlerden uzaklaştırmayı ve imparatorluğun farklı milliyetlerden insanların yaşadığı yörelerini olabildiğince uzun süre elde tutmayı amaçladığı için emperyalist bir yönü vardır. Dipnot, Sonyel tarafından alıntı, sayfa 44. Crowe yanılıyordu. Bağımsızlık emperyalistçe hedef değildi. Üstelik Türk milliyetçileri İtilaf devletlerinin İstanbul'daki bazı Osmanlı taraftarlarından farklı olarak Arap ülkelerini çoktan gözden çıkarmışlardı. Ellerinde tutmak için çabaladıkları topraklarda Türk ya da Kürt Müslüman çoğunluk yaşıyordu. Daha Erzurum Kongresi'nin yayınladığı bildiride bu toprakları tanımlamak için 1918 mütarekesinin çizdiği sınırlar kullanılmıştı ve Sivas Kongresi de bunu bir kez daha onaylayacaktı. Ama ondan önce tam bağımsızlık kavramının savunulması gerekiyordu. 28 Nisan 1919'da Paris Konferansı Milletler Cemiyeti Sözleşmesi'ni kabul etmişti. Böylece kendi iradesiyle kendini yönetip bağımsızlığını kazanamayacak durumda bulunan yörelerde Milletler Cemiyeti'nin denetimi altında mandalar kurulmasını öngörüyordu. 20 Mayıs'ta İstanbul'da İngiliz Muhipleri Cemiyeti, yani İngilizleri sevenler, Said Molla'nın başkanlığında kuruldu. Dipnot Akşin cilt 1 sayfa 518. Rahip Robert Frew ise cemiyete yeni üyeler bulmakla uğraşıyordu. Ama Lloyd George'un Yunanların İzmir'e çıkmasını desteklemeye karar vermesi derneğin etkisini yok etti. Fransızlar da Toros Dağları'nın güneyindeki topraklara çekilip orada Ermenilere destek vererek sahneden ayrılmışlardı. Böylelikle geriye olası bir koruyucu olarak yalnızca Amerika kalmıştı. 1918 aralığında İstanbul'da kurulan Wilson Derneği, Amerika Başkanı'nın ulusların kendi kendilerini yönetmesi ilkesine ve özellikle bu ilkenin Türk çoğunluğun yaşadığı yörelerde uygulanması temeline dayanıyordu. Amerikan mandası fikri İttihat ve Terakki'nin liberal kanadına ve bu örgütün Almanlara boyun eğmesini eleştiren ama Türkiye'nin büyük bir gücün desteği olmadan yaşayamayacağı inanan Osmanlı vatanseverlerine ve Türk milliyetçilerine çekici geliyordu. Yalnızca ülkenin büyük savaşta aldığı yenilginin yarattığı zayıflığı değil, aynı zamanda çağdaş uygarlık standartlarına göre insanların geri kalmışlığını da düşünüyorlardı. İnançlı bir Türk milliyetçisi olan Rıza Nur, Mustafa Kemal'le yolları ayrıldıktan sonra şöyle yazacaktı. Amerika mandayı kabul etse, haklı ve dürüst hareket etse, Türk'ün daha belki bir asır yapamayacağı imaratı 20 senede yapar. Türkiye'yi baştan aşağı mamur, zengin, mesut eder. Türk'ten kuvvetli, medeni bir millet meydana çıkardı. İşte İngiliz elinde Mısır. 30 yılda nüfusu 10 milyon kadar artmış. Mısır vatanı tamamıyla mamur, organize, millet zengin olmuş. Böyle bir millet de istiklalini derhal alır. Böyle ve haklı bir ümitsizlik içinde böyle düşünmek bir fikirdir. Vaka, esaret cennette olsa pek kötü şeydir. Millet her şeyi de kaybetmek tehlikesi altındadır. Bu hata da ancak milletleri hain göstermekle pek insafsızlıktır. Dipnot Rıza Nur, Cilt 3, Sayfa 27. Lloyd George Anadolu'da özellikle Ermenilerin üzerinde hak iddia ettiği topraklarda mandacı olmaya Başkan Wilson'ı teşvik etti. Wilson, akademisyen Henry King ile Sıhhi Tesisat Kralı Charles Crane başkanlığında bir komisyonu Suriye'ye ve General James Harbord başkanlığında başka bir komisyonu da Anadolu'ya göndererek yanıt verdi. Dipnot, Shaw ve Shaw, Cilt 3, Sayfa 331. King Crane Komisyonu 7 Haziran'da İstanbul'a geldi ve Suriye'yi ziyaret ettikten sonra 21 Temmuz'da tekrar başkente döndü. Hazırlanan raporda mütareke sınırları içinde kalan Osmanlı topraklarının İstanbul ve çevresi, Ermenistan ve Anadolu'nun geri kalanı olmak üzere üçe bölünüp her üçünün de Amerikan mandası altına alınmasının önerildiği Sivas'taki delegelerce bilinmiyordu. Dipnot Akşin Cilt 1 Sayfa 519-520. Ama kentte bağımsız bir ara bulucu olarak hareket eden Chicago Daily News gazetesi muhabiri Louis Edgar Brown vardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 528. 4 Eylül'de Sivas Kongresi açılırken Ahmet İzzet Paşa'nın ABD mandasının istenmesi konusundaki muhtırasını görevli bir kurmay subay Erzurum'a getirdi. Ayrıca Ahmet İzzet Paşa'nın koruduğu Albay İsmet İnönü'den de aynı sonuca varan bir mektup getirmişti. Mektupları Erzurum'daki karargahında alan Kazım Karabekir, Türklerin bağımsızlık davasının zayıflamasını önlemek için Sivas'taki delegelere açıklamamaya karar verdi. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'nin sayfa 165-176. Bu arada Mustafa Kemal daha Erzurum'a gitmeden önce aralarında feminist yazar ve milliyetçi Hatip Halide Edip adı var ile Karakol örgütünün başı Kara Vasıf'ın da bulunduğu bir grup etkili vatanseverin ABD mandasına taraftar olduklarını öğrenmişti. Tepki olarak 19 Ağustos'ta Ankara'daki Ali Fuat'a çektiği telgrafta, yalnızca parlamento tarafından desteklenen ve ulusun iradesiyle hareket eden bir hükümetin Amerika ya da başka bir yabancı ülkeyle anlaşmalar yapmaya hakkı olduğunu bildirdi. Bu konu 8 Eylül'de Sivas'ta görüşüldü. Mustafa Kemal'in Erzurum heyeti temsiliye üyesi olarak seçtiği eski vali Bekir Sami Kundu, ABD mandasının kabul edilmesini isteyen 25 imzalı bir önerge sundu. Başkanlık koltuğunda oturan Mustafa Kemal, Amerikalı gazeteci Louis Edgar Brown'un Sivas'ta resmi bir görevle bulunmadığını delegelere bildirdi. Gerçi kendisi de onunla konuşmuş ve Amerika'nın Türkiye'de bu görevi üstlenmeyi belki de reddedeceğini öğrenmişti. Dipnot Nutuk Sayfa 60-77. Açılışta yapılan bu uyarı, yaşlı İsmail Fazıl Paşa ile karakol lideri Kara Vasıf ve diğer birkaç kişinin ABD mandasını desteklemesini engellemedi. Buna karşılık İstanbul'daki tıp öğrencilerini temsil eden gençler bu fikre şiddetle karşı çıktılar ve bazı yerel delegeler de onlara katıldı. Ertesi gün Rauf Orbay Erzurum Kongresi bildirisinin ülkenin bağımsızlığına ve bütünlüğüne saygı duyan yabancı güçlerden yardım alınabileceği konusundaki paragrafına dikkatleri çekti. Delegelerin aklından yardım alınacak ülke olarak Amerika'nın geçmesinin zararlı bir yönü olmadığını söyledi. Bunun üzerine Kongre Mustafa Kemal'in başkan yardımcıları ile birlikte ABD Senatosu'ndan ülkeyi temsil etmeyen Osmanlı hükümeti ile herhangi bir barış anlaşması imzalamadan önce Türkiye'ye bir araştırma komisyonu göndermelerini istemesi konusunda fikir birliğine vardı. Dipnot Goloğlu Cilt 2 Sayfa 96-97. Bunu açıklayan bir mektup Washington'a aktarılmak üzere 9 Eylül'de gazeteci Brown'a verildi. Dipnot, Akşin, Cilt 1, sayfa 533. Sivas Kongresi'nin ABD Senatosu'nun bir soruşturma komitesini davet eden kararı, Harvard heyetinin raporuna belge F olarak eklenmiştir. U.S. Congress Conditions in the Near East.
Ayrım sonu.